Mesih'i örnek aldığım gibi siz de beni örnek alın. Her durumda beni anımsadığınız ve size ilettiğim öğretileri olduğu gibi koruduğunuz için sizi övüyorum. Ama şunu da bilmenizi isterim. Her erkeğin başı Mesih, kadının başı erkek, Mesih'in başı da Tanrı'dır. Başına bir şey takıp dua ya da peygamberlik eden her erkek başını küçük düşürür. Ama başı açık dua ya da peygamberlik eden her kadın başını küçük düşürür. Böylesinin başı tıraş edilmiş bir kadından farkı yoktur. Kadın başını açarsa saçını kestirsin. Ama kadının saçını kestirmesi ya da tıraş etmesi ayıpsa başını örtsün. Erkek başını örtmemeli. O Tanrı'nın benzeri ve yüceliğidir. Kadın da erkeğin yüceliğidir. Çünkü erkek kadından değil, kadın erkekten yaratıldı. Erkek kadın için değil, kadın erkek için yaratıldı. Bu nedenle ve melekler uğruna kadının başı üzerinde yetkisi olmalıdır diye okuyoruz. 1. Korintoslar 11. bölümün ilk 10 ayetinde. Aslında 1. ayet 10. ayete bağlıdır. Ne diyor Elçi Pavlos? Ben Mesih'i örnek aldığım gibi siz de beni örnek alın. Pavlos birkaç yerde de beni örnek alın diyebildi. Bunu söylemekle aslında Pavlos kendisini öne koymuyor. Bunu söylemekle Pavlos kendisini yüceltmiyor. Ben Mesih'i örnek aldım diyor. Bu nedenle size beni örnek alın. Eğer bir kardeş gerçekten Mesih'i örnek alarak yaşıyorsa, evet bazı durumlarda, konularda beni örnek alın diyebilir. Bu çok azımızın söyleyebileceği bir sözdür. Sizin için konuşmamalıyım ama bu benim söylemeye cesaret edebileceğim, doğrusunu isterseniz, bir söz değildir. Sizin Mesih'in ve Pavlos'un izleyicisi olmanızı istiyorum. Ama her şeyde beni izlemeyin. Pavlos bu sözüyle büyük bir tanıklıkta bulunmaktadır. Evet, ben de bazı konularda öğrendiğim, evet, imanda bazı şeyleri gördüğüm ve bazı konularda bazı adım atmaların ne kadar yararlı olduğunu gördüğümde, evet, bunu söyleyebilirim. Beni izleyin. Örneğin Rabbin sözünü okumada beni örnek alın diyebilirim. Çünkü sürekli olarak Rabbin sözünü okuyorum şimdiye kadar. Ya da okumada, çalışmada, araştırmada beni örnek alın diyebilirim. Çünkü okumayı çok seviyorum. Ve okumanın çok büyük yararları olduğunu biliyorum. Evet, 11. bölümün konusu kadınların kıyafeti ve Rabbin sofrasıdır. 8. bölümden başlayarak bu bölümün ilk ayetine kadar uzanan Hristiyan özgürlüğü hakkındaki parçayı bitirdik. Şimdi Pavlos, Korintos Kilisesi'nin kendisine yazdığı diğer konuları ele alıyor. Yani Korintos'ta yaşayan imanlıların yaşamlarında, toplulukta bazı sorunlar var ve bu sorunları Pavlos'a iletiyorlar. Pavlos'un bu sorunlar karşısında ya da sordukları sorulara, onların sorunlarına bir çözüm bulsun istiyorlar. Belki de birisi çıkıp Tanrı'nın kadınların kıyafetleri gibi önemsiz bir konuda bize talimatlar mı verdiğini söyleyeceksiniz. Tanrı'nın bir kadının ne giydiğiyle ya da bir adamın saçını kestirip kestirmediğiyle ilgilenmediği kesindir diyecektir. Ama kutsal kitap Tanrı'nın ne giydiğimizle ve saçımızın biçimiyle ilgilendiğini söylemektedir. Hatta Tanrı saçlarınız bile sayılıdır der. Aslında bu negatif bir yaklaşım değil ya da olumsuz bir durum değil. Bu aslında harika bir şeydir. Başımızdaki saçlarımız bile sayılıdır Tanrı'nın önünde. Başka deyişle bizim hayatımızın her alanı Rabbin önünde açıktır. Bunu sadece berberinizin bildiği düşüncesi doğru değil. Yani saçlarımızın sayısı. Tabii ki o bilmez. Bu işin şaka yanı. Bunu esas Tanrı bilir. Bu ve ilgili konularda birçok şey söylemiştir Rab. Yaşamlarımızın en mahrem ayrıntıları Rabbin incelemesi altındadır. Gazeteler, dergiler, radyo ve televizyonda erkekler ve kadınların ve internette tabii günümüzde ne giydiği herhalde en çok yer kaplayan konudur. Tanrı sözünün de bu konuda söyleyecek şeyleri vardır. İkinci ayette ne okumuştuk? Her durumda beni hatırladığınız ve size ilettiğim öğretileri olduğu gibi koruduğunuz için sizi övüyorum diyor. Şimdiye kadar sizi övmüyorum diyordu ama burada Pavlus'un onları övecek bir nedeni vardır. Kendisini dualarında ve sunularında hatırladıkları için ve onlara ilettiği öğretileri korudukları için, o öğretileri izledikleri için ya da o öğretilere uydukları için onları övüyordu. Ama şunu da bilmenizi isterim diyor Pavlus 3. ayette. Her erkeğin başı Mesih, kadının başı erkek ve Mesih'in başı da Tanrı'dır. Günümüzde kadının başı erkektir diyen orta cümleyi vurgulamaktan hoşlanan insanlar olduğunu hep gördüm ve görmekteyim kiliselerde ve her yerde. Kadının başı erkektir. Evet ama ötekileri neden vurgulamıyorlar? Her erkeğin başı Mesih, kadının başı erkek ve Mesih'in başı Tanrı'dır. Ama dostum, bu cümlelerin hepsini bir araya koyduğunuzda çarpık bir görüş açısına varmıyorsunuz. Pavlos burada bir başka büyük ilkeyi dile getiriyor. Bu düzen olması, karmaşayı önlemek için konulan bir yetki otoritedir. Bu ilke ev hayatı için olduğu kadar kilise için de önemlidir. Birkaç yıl önce bir vaizin kilisesinde bazı sorunlar vardı ve kendisine sorunun ne olduğunu sormuştum. Çok fazla sayıda şef olduğunu ve yeterli sayıda kızılderili olmadığını, yani herkesin önder olmak istediğini söyledi. Günümüzde önderlik eğitimi veren kiliseler var. Bunun kutsal kitabın neresinde bulunduğunu bilmek istiyorum. Sadece gençleri halk önünde konuşma konusunda eğitmek amacıyla var olan, evet, gruplar vardır. Pavlos bizlere sessiz olmayı öğrenmemizi söyler. 1 Selanikliler 4:11'de. Keşke bizler de kutsal kitabın vurguladığı şeyleri vurgulasaydık. Bütün bu önderlik eğitimine ihtiyacımız yoktur. Bir Mesih imanlısı gibi davranan ve yaşayan insanlara ihtiyacımız vardır. Evet, önderlik eğitimine ihtiyacımız yoktur. Onu tekrar vurgulayayım. Ama yanlış anlamayın. Rabbin sözünü öğrenmek, öğretiye ihtiyacımız yoktur demiyorum. Öğrenmeye, Rabbin sözünü okumaya, Rabbin sözünden öğrenmeye, sağlıklı öğreti almaya ihtiyacımız vardır. Ama önderlik eğitimine ihtiyacımız yoktur. Bir Mesih imanlısı gibi davranıp yaşayan insanlara ihtiyacımız vardır. Yani Rabbin sözüne uyan, sözleri ve davranışları kutsal kitaba uyan kardeşlere, insanlara ihtiyacımız vardır. İşte önemli olan da budur. Burada önemli olan sözcük baştır. Her erkeğin başı Mesih, kadının başı erkek ve Mesih'in başı Tanrı'dır. Baş, bedenin ona yön veren önemli bir parçasıdır. Bu ayet, her Mesih inanlısı erkeğin başının Mesih olduğunu söylemiyor. Erkek sözcüğü genel olarak kullanılmıştır. Her erkeğin başının Mesih olduğunu söylüyor. Mesih'in her erkeğin başı olması normal ve doğru bir düzenlemedir. Bir erkek Mesih tarafından yönetilene kadar normal bir erkek değildir. Bu, unutmayın, yazılan mektup Korintos'taki kiliselere yazılmıştır. Kilisede olan erkeklerden söz ediyor Elçi Pavlus. Bazı erkekleri içki yönetir, bazılarını tutku, bazılarını beden yönetir. Her erkek Mesih tarafından yönetilmelidir. Bir keresinde Agustin, "Ya Rab, yüreğimiz sana verilene kadar, kalplerimiz sende kalana kadar o huzuru bulamayacaktır," demişti. Bir erkeğin Mesih'i başı yapana kadar kalbi huzursuzdur. Tanrı için büyük şeyler yapan erkekler bunu yapmışlardır. Mesih tarafından yönetilene kadar günahkar olan Martin Luther, Agustin gibi adamları düşünüyorum. Günümüzde bir adam için Mesih imanlısı bir adam denildiğini duyuyorum. Mesih tarafından mı yönetiliyor? Önemli olan budur. Ve Paulus da bunu söylemektedir. Kadının başı erkektir. Yunanca'da şahıs belirtilmemiştir. Yani kadının başı belirli bir erkek ya da her erkek olduğundan söz edilmiyor burada. Her kadın demediğine dikkat edin. Bu mutlak bir şey değil. Kadının evlilikte erkeğe karşılık vermesi gerektiğinden söz ediyor. Kadının evlilikte erkeğe bağımlı olması doğal bir şeydir, normaldir. Eğer kadın erkeğe hayranlık duyup ona saygı duyamıyorsa, onu izlememeli ve onunla evlenmemelidir. Tekrar edeyim. Eğer bir kadın erkeğe hayranlık duyup ama ona saygı duyamıyorsa, ona saygı duymuyorsa, onu izlememeli ve onunla evlenmemelidir. Ama gerçek bir kadın içindeki her şeyle sevdiği erkeğe karşılık verir. O da buna karşılık, onun için ölmeye razı bir adam olmalıdır. Ey kocalar, Mesih imanlılar topluluğunu nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin, diyor Paulus Efesoslular 5:25'te. Bugün bir Tanrı adamının karısına arkadaşları bir soru sormuşlar. O zamanlar bekar. Kadının kuvvetli bir kişiliği vardı. Müstesna bir insandı ve evli değildi. Evet, kendisine neden hiç evlenmedin diye sormuşlar. Bu kadın nasıl bir yanıt vermiş biliyor musunuz? Bana hakim olabilecek bir erkeğe daha rastlamadım. Bu yüzden hiç evlenmemiş. Bir kadın o adamı bulana kadar evlenmemelidir. Eğer evlenirse hata yapmış olur. Tekrar edeyim. Bir kadın o adamı bulana kadar, o doğru olan adamı, kendisine evet saygı duyabileceği, sevebileceği adamı bulana kadar evlenmemelidir. Eğer böyle bir şey yaparsa büyük bir hata yapmış olur. Ve bunu da bu iman hayatında yıllardan beri hep gördüm. Özellikle bu ruhsal danışmanlık yaptığım sıralarda, ki yapıyorum halen de. Yani aileler, karı koca arasındaki ruhsal danışmanlıkta bunları görüyorum. Eğer pısırık biriyle, pasif biriyle evlenirse bir kadın, o günden sonra başı dertten kurtulmaz o kadının. Mesih'in başı Tanrı'dır diyor. Burada büyük bir sır, bir gizem var. İsa, ben ve baba biriz demişti Yuhanna 10:30'da. Ama aynı zamanda baba benden üstündür de demişti Yuhanna 14:28'de. Kurtuluş işinde İsa gönüllü olarak daha alçak konumu aldı ve meleklerden aşağı kılındı. Kurtuluş işinde, unutmayın. Dünyada alçak gönüllü bir yolda yürüdü. Bizlere Mesih İsa'da olan düşünce sizde de olsun. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu denilmiştir Filipililer 2. bölüm 5-7 ayetlerde. Şimdi Paulus bu başlık ilkesini Korintos'taki duruma uyarlayacak. Korintos'ta başını örtmeyen kadınlar fahişelerdi. Bugün bunu tarihten biliyoruz. Korintos'ta başını örtmeyen kadınlar o dönemlerde fahişelerdi. Sizin kiliseniz ya da toplumunuzdaki durum Korintos'takinden farklı olabilir ama burada bir ilke var ve bugün de geçerlidir. Başı örtülü olarak dua eden ya da peygamberlik eden her erkek başını küçük düşürür diyor 4. ayette. O zamanda yaşayan hahamlar erkeğin başını örtmesi gerektiğini öğretiyorlardı. Pavlos, onların Musa'yı ve örtünün nedenini yanlış yorumladıklarını söylüyor. Yüzündeki parlaklığın giderek söndüğünü, İsrail oğulları görmesin diye yüzünü peçeyle örten Musa gibi değiliz. 2. Korintoslar 3.13'te yazıyor Pavlos bunu. Bu, Musa dağda Tanrı ile konuştuktan sonra indiğinde yaşadığı bir deneyimle ilgili bir şeydir. Dağdan ilk indiğinde Musa'nın yüzü parlıyordu. Ama bir süre sonra görkem yok olmaya başladı. Bunun üzerine insanlar bunun yok olmakta olduğunu keşfetmesinler diye ne yapıyor? Musa yüzünü örtmeye başladı. Çıkış 34 ayet 33. Pavlos erkeklere başlarını örtmemeleri gerektiğini söylüyor. Tanrı'nın benzerliğinde yaratılmış, kurtarılış sayesinde Mesih'te olan bir adamın asalet ve özgürlük simgesi olarak başını örtmemesi gerekmektedir. Dua ederken ya da peygamberlik ederken başını örtmemesi gerektir. Dua ederken insanlar için Tanrı ile konuşmakta, onlar için yakarmaktadır. Peygamberlik ederken insanlara Tanrı'nın sözlerini iletmektedir. Bu iki kutsal durumda bulunduğu sıralarda başını örtülü olmaması gerekir. Belki bunları söylerken tekrar bir kısa açıklama yapayım. Dua etmek evet ayrı bir konu, peygamberlik etmek ayrı bir konu. Dua ile biz yüreğimizde olanları Tanrı'ya götürüyoruz. Tanrı eski dönemlerde yani eski antlaşma döneminde peygamberler aracılığıyla söylediklerini ya da aktarmak istediklerini insanlara aktardılar. Peygamberler Tanrı'dan aldıkları sözleri insanlara bildirdiler. Kahinler vardır ve kahinler de insanlardan aldıkları bilgileri, durumu Tanrı'ya götüren sorumlulardır. Peygamberlik aracılığıyla Tanrı kendi sözünü, yani insanları seçti, onlara vahiy verdi ki vahiy açımlama demektir. Ve bu vahiy yoluyla, bu peygamberler aracılığıyla sözünü kaleme döktürdü, kaleme geçirdi. Yani bir kitap haline getirdi. Kutsal kitap tamamlanıncaya dek Tanrı peygamberleri vahiy yoluyla işte kullandı. Yani onlara vahiy ederek kendi kitabını, bizlere vermek istediği kitabı, kutsal kitabı tamamladı. Kutsal kitap tamamlandıktan sonra kapandı ve bitti. İşte bu andan itibaren elçilerin dışında peygamberlik sözleri kapandı. Yani yeni bir vahiy gelmiyor gökten. Ve bu gelen vahiy kutsal kitaba eklenmiyor. Ama bugün bizler peygamberlik edebiliriz. Ama biz peygamberlik ederken yeni bir vahiy almıyoruz Tanrı'dan. Ya da Tanrı bize yeni bir şeyler göstermiyor. Bunu söyleyenler doğru bir yaklaşımda ya da düşünce yapısında değiller. Bir insan ben peygamberlik ediyorum dediği anda aslında kutsal kitaba ters düşüyor. Ya da Rab bana şöyle dedi dediğinde de aslında yanlış bilmeden, farkına varmadan yanlış bir şey söylüyor. Ben böyle düşünüyorum. Aslında olay budur. Ya da Rab'bin sözünü okurken Rab'bin sözü bana şunu dediği zaman doğru bir şey söylemiş olur. Tanrı bize kendi sözü aracılığıyla konuşuyor. Biz peki nasıl peygamberlik ediyoruz? Biz Rabbin sözünü açıp o sözden Rabbin vaatlerini başkalarına verdiğimiz zaman peygamberlik ediyoruz. Peygamberlik ettiğimizde yani peygamberlik ileride olacak bir şeyi onlara bildiriyoruz. Ya da bazı vaatleri bildiriyoruz ve bu vaatlere inandıklarında kendilerine sonsuz yaşam verileceğini söylüyoruz. Bu bizden kaynaklanmıyor. Bu Rabbin sözünden geliyor. Biz Rabbin sözünü insanlara verdiğimizde insanlara evet gelin iman edin kurtulacaksınız. Kurtulduğunuzda İsa'ya iman ettiğinizde kurtulduğunuzda sonsuz yaşama sahip olacaksınız. Ve hiçbir zaman yargılanmayacaksınız, cennete gideceksiniz dediğimiz zaman bu gelecekte gerçekleşecek olaylara biz Tanrı sözü aracılığıyla peygamberlik ediyoruz. Bu nedenle söylediğimiz bazı sözlere de dikkat etmemiz gerekir. Tanrı bana dedi. Hayır, Tanrı bana kendi sözü aracılığıyla konuşur. Ya da ben bazı şeyler düşünürken Rab o düşündüğüm şeyler aracılığıyla benim yüreğime bazı şeyler koyabilir. Bir söz, bir vaaz, Rab'den gelen bir vaaz benim yüreğime konuşabilir. Bu sözleri söylerken dediğim gibi bunun Tanrı bilim açısından yaklaşmamız gerekir ve neyin doğru, neyin yanlış olduğunu kavramamız gerekir. Peygamberlik ediyoruz dediğimizde genelde bazı çevrelerde şöyle anlaşılıyor. Tanrı bana yeni bir vahiy verdi. Hayır, böyle bir şey yok. Tanrı'nın sözü tamamlandı ve o söz bir kutsal kitap haline geldi ve bu söz bizim elimizdedir. Bu sözü okumalıyız, bu söze dayanmalıyız ve bu sözden günlük olarak gıdamızı almalıyız. Tekrar edeyim, bizler dua yoluyla Tanrı'ya konuşuyoruz, Tanrı'ya gidiyoruz ve Tanrı kendi sözü aracılığıyla bize konuşuyor. Biz sözü okuduğumuzda o söz aracılığıyla Rab bizim yüreklerimize konuşur. Yoksa düşünüyorum da birden kafama bir şey geliyor da işte Tanrı bana şunu dedi bunu dedi demek yanlış bir şeydir. Tanrı bana kendi sözü aracılığıyla konuşuyor. O söz 40 kişiye yakın. Bunların içerisinde peygamberler vardı, krallar vardı, hatta çobanlar vardı, okumuş insanlar vardı. 40 tane yazarı kullanarak Tanrı kendi sözünü tamamladı ve 1500 yıl içerisinde Tanrı'nın sözü tamamlandı. Ve bundan sonra o söz elimizde. Bizim sarılacağımız, bağlanacağımız, sırtımızı dayayacağımız tek yegane kaynak Tanrı'nın sözüdür. Evet, peygamberlik ederken dediğimizde o zaman bunu böyle anlamalıyız. Peygamberlik ederken dediğimizde insanlara Tanrı'nın sözlerini iletiyoruz demektir. Ama başını örtmeden dua eden ya da peygamberlik eden her kadın başını küçük düşürür. Böylesinin başı tıraş edilmiş bir kadından farkı yoktur diyor 5. ayette. Korintos'ta yüzyıllar önce bir kadın özgürlüğü hareketi yaşanıyordu ve yanlış yolda gitmekteydi. Pavlos erkeğin başının örtülmemesi ama kadının başının örtülmesi gerektiğini söylüyor. Dua eden ya da peygamberlik eden her kadın dediğine dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bu kadının cemaatin önünde dua edebileceği ve konuşabileceği anlamına geliyor bana göre. Çünkü burada çok açık. Dua eden ya da peygamberlik eden her kadın diyor. Kutsal kitabın bir kadının bunları yapamayacağını söylediğini savunanlar tamamen hatalılar. Tanrı kendisine bu armağanı vermişse kadının bunları yapmaya hakkı vardır. Ancak şunu söylerken bunu da vurgulamak gerekir. Bazı topluluklar evet sevgiyle toplulukça bazı kararlar almışlardır ve bunlar düzeni korumak için bazen gerekli kararlardır. Onlara da saygı duymalıyız. Günümüzde çok harika kutsal kitap bilgisi olan birçok kadın tanıyorum. Böyle birisi herhangi bir erkekten daha iyi öğretebilir. Böyle yeteneği olan kadınlardan yararlanmak gerekir. Şimdi dikkat edin, ben burada bir kadının kilisede çıkıp vaaz etmesinden söz etmiyorum. Kutsal kitap buna kesin bir yanıt veriyor. Yani bir kadın kilisede çıkıp vaiz olamaz, vaaz veremez. Ama bir kadının bilgisi varsa, kutsal kitap bilgisi varsa, yeteneği varsa bundan yararlanmak gerekir. Çocuk dersleri yapabilir, öğretebilir. Ama dediğim gibi bayanlar arasında ya da kilise dışında. Yani minbere çıkıp orada vaaz vermeden. Eğer kadın örtünmüyorsa diyor 6. ayette saçını kestirsin ama kadının saçını kestirmesi ya da tıraş etmesi ayıpsa başını örtsün. Bu sözler özellikle ve kesinlikle Korintos içindi. Korintos'ta yaşayan örtünmemiş bir kadın fahişeydi demiştim. Birçoklarının başı kazıtılırdı. Afrodit'in tapınağındaki aslında fahişe olan Vestal rahiplerinin başları tıraşlıydı. başları açık olan kadınlar fahişelerdi. O dönemlerde Korintos'ta özellikle. Belli ki Korintos'taki kilisedeki kadınlardan bazıları bana her şey serbesttir, bu yüzden başımı örtmem diyorlardı. Paulus böyle yapmamaları gerektiğini, çünkü örtünün erkeğe değil Tanrı'ya boyun eğmenin bir simgesi olduğunu söylüyor. Bu yerel bir sorundu. Korintos'taki kadınlar içindi. Günümüzde ve yaşadığımız topluma uygun mu? Yeni bir şapkanın kadınların moralini düzelttiğini duymuştum. Ya da gittiğim bazı topluluklarda, kiliselerde çağırıyorlar beni orada konuşmam için. Bir kadın başına bir şapka geçiriyor, oturuyor. Bu yolla başını örttüğünü ve böylece kocasına boyun eğdiğini gösteriyorum demişti bir keresinde bana. Bir kadın kocasına ne zaman moralim bozulsa gidip yeni bir şapka alıyorum demişti. Adamın yanıtı, ben de bu şapkaların nereden geldiğini merak ediyorum de olmuş. Ciddi olursak kadınların kıyafetlerinin hizmetlerine uygun olması gerekir. Bu çok önemli. Kadınların giysilerinin, kıyafetlerinin hizmetlerine uygun olması gerekir. Eğer yönetecekse başının örtülü olması gerekmektedir. Yani kilisede çocuklara ders verecekse, kadınlarla bir araya gelecekse, onun evet giyimi kuşamı düzgün olması gerekir. Başka parçalar bize bu konuda daha fazla bilgi vermektedirler. Buna göre erkeklerin öfkelenip çekişmeden her yerde pakeller yükselterek dua etmelerini isterim. Kadınların da kendilerini saç örgüleri, altınlar, inciler ya da pahalı giysilerle değil, sade giyimle, edebe uygun ve ölçülü biçimde Tanrı yolunda yürüdüklerini ileri süren kadınlara yaraşır şekilde iyi işlerle süslemelerini isterim diyor Pavlos 1. Timoteus 2. bölüm 8-10 ayetlerde. Bu ayetler eğer kadının kilisede bir görevi varsa, çocuklara ders veriyorsa, bir hizmeti varsa, o zaman kendine dikkat çekecek şekilde süslenmemesi gerektiğini söyler. Açık konuşmak gerekirse Tanrı'nın hizmetinde cinsel cazibesini kullanmaması gerektiğini söylüyor. Aynen bu anlama gelmekte dostum. Cinsel cazibesini kullanmaması gerekir. Bu onun kocasını Mesih'e kazanmasına da yardımcı olmaz. Kutsal kitabın bu konuda söyleyeceği başka şeyler de vardır. Ey kadınlar, aynı şekilde siz de kocalarınıza bağımlı olun, öyle ki bazıları Tanrı sözüne inanmasa bile Tanrı korkusuna dayanan temiz yaşayışınızı görerek kendilerine hiçbir söz söylenmeden siz kadınların yaşayışıyla kazanılsınlar. Süsünüz örgüler, saçlar, altın takılar ve güzel giysiler gibi dıştan olmasın. Gizli olan iç varlığınız sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle sizin süsünüz olsun. Bu Tanrı'nın gözünde çok değerlidir. Bunu 1 Petrus 3:1-4'te okuyoruz. Tanrı bir kadının kocasını Mesih'e cinsel cazibeyle kazanamayacağını söylemektedir. Bunun anlamı kadının kocasına karşı çekici görünmemesi demek değildir. Ama bir kadının kocasını Mesih'e hiçbir zaman cinsel cazibeyle çekmediği demektir. Kutsal kitapta İzabel, Ester, Salome gibi cinsel cazibelerini kullanan kadınlar olmuştu. Kutsal kitapta ayrıca Sara, Debora, Hanna, Abigail ve İsa'nın annesi Meryem gibi Tanrı'nın kullandığı harika Tanrı yolunda olan kadınlardan da söz edilir. Bundan sonra kocalara söylenen bir söz vardır. Ey kocalar, aynı şekilde siz de daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içerisinde yaşayın. Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin, öyle ki dualarınıza bir engel çıkmasın. 1 Petrus 3:7. Karı koca gerektiği gibi geçinmedikleri için birçok ailenin dualarının önünde engeller vardır. Pavlos 4. ayette erkekler için verilen bir ilkeye dönmektedir. Buna bir sonraki yayında devam edeceğim.